Ayrım 6, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 57. Yine de Arkady'nin sorunlu sürüşlerinin çoğu hepsi için ölüm getirecek olan başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Simülasyon ya da değil, bu deneyimlerden etkilenmemek ve ardından onları uydurduğu için Arkady'ye sinirlenmemek güçtü. Bir keresinde ekranların kalkanı yarıp hepsini öldüren küçük bir asteroidin gelişini göstermesi için köprüdeki bütün monitörleri onardılar. Bir başkasında geminin sefer ekibinden biri olan Arkady bir hata yaptı ve bilgisayarlara geminin dönüşünü azaltmak yerine arttırmalarını emretti. Yere 6G ile yapıştık diye bağırdı sahte bir alayla ve yarım saat boyunca her biri yarım ton ağırlık taşırken hatayı düzeltmek üzere sürünmek zorunda kaldılar. Başardıklarında Arkady yerden sıçrayıp onları iterek kontrol monitöründen uzaklaştırmaya koyuldu.
''Ne yaptığını sanıyorsun?'' diye bağırdı Maya.
''Delirmiş'' dedi Janet. ''Delirmeyi simüle ediyor'' diye düzeltti Nadia. ''Bir yolunu bulmamız lazım.'' Arkady'nin çevresinde dolanarak köprüde çıldıran biriyle başa çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Şüphesiz doğruydu ama olay boyunca Arkady'nin gözlerinin aklarını görebiliyorlardı. Sessizce onlara saldırırken tek bir tanıma belirtisi bile yoktu. Onu dizginlemek için 5 kişi gerekti. Janet, Phyllis ve Boyle attığı sert dirsek darbeleriyle berelenmişlerdi. Dedi daha sonraki akşam yemeğinde dudaklarını sanki bir dudağı kalınlaşıyormuş gibi büküp sırıtarak. Ya olursa? Burada gerilim altındayız ve yaklaşma en belalısı olacak. Ya biri tırlatırsa? Russell'a döndü ve sırıtışı büyüdü. Bunun olasılığı nedir ha? Slav kökenli bir Karayipli aksanıyla bir Jamaika şarkısı söylemeye koyuldu. Basınç kaybı, ah basınç kaybı, aha basınca boğulacaksınız, ız. Böylece sorunlu sürüşleri, Marslıların saldırısı ya da Torus H'nin gemi inşa edilirken yanlışlıkla kullanılan patlamalı civataların yol açtığı çözülme ya da Phobos'un son anda yörüngesinden çıkması gibilerini bile olabildiğince ciddi bir şekilde ele alarak denemeyi sürdürdüler. Daha inanılmaz senaryolarla uğraşmak bazen bir tür gerçeküstü kara mizah tadı taşıyordu. Ve Arkady'nin akşam yemeği sonrası eğlencesi olarak oynattığı bazı video kasetler insanları kahkahadan kırıp geçiriyordu. Fakat inanılır sorunlu sürüşler ardı ardına her sabah gelip duruyorlardı. Ve çözümlere rağmen çözümlerin peş peşe sıralanmasına rağmen zaman zaman o görüntü geliyordu. Kızıl gezegen üzerlerine saatte 40 bin kilometre gibi akıl almaz bir hızla ekranı kaplayıncaya dek geliyor, ekran beyazlaşıyor ve üzerinde küçük kara harfler beliriyordu. Çarpışma. Mars'a doğru yavaş fakat sağlam bir rotada ekliptik düzlemde Mars yeryüzünün yaklaşık 45 derece önündeyken gemi hazır olduğunda iki gezegen gemi için en doğru konumda olduğunda seçilen ikinci türden bir Hofmann elipsi içinde yol alıyorlardı. Yolculuk sırasında Mars'la buluşmalarını 300 gün kadar geciktirerek yollarının yarısını güneşin çevresinde geçireceklerdi. Hiroko'nun dediği gibi onların rahimde geçirdikleri zamandı bu. Geride bırakılmış yuvadaki psikologlar mevsimlerin geçmesi gibi bazı şeylerin Ares'te zamana göre değişmesinin önemli olduğuna karar vermişlerdi. Günlerin ve gecelerin uzunluğu, hava şartları, çevredeki renkler buna uygun olarak değişiyordu. Bazıları yere inişlerinin harman, bazıları da bahar vakti olması gerektiğini düşünüyordu. Kısa bir tartışmadan sonra yolcuların kendi oylarıyla yolculuğa baharın ilk günlerinde başlamaya karar verilmişti. Böylece kış yerine yaz mevsimi boyunca yol alacaklardı. Hedeflerine yaklaştıkça geminin renkleri çok geride bırakmış olacakları açık yeşiller ve tomurcuk pastelleri yerine Mars'ın sonbahar tonlarına dönecekti. Böylece ilk aylarda sabah işlerini bitirdikten sonra çiftlik ya da köprüden ayrılarak veya Arkady'nin tamamen sadistçe simülasyonlarından uzaklaşarak bir bahar yürüyüşüne çıkıyorlardı. Duvarlarda soluk yeşil paneller ya da açelyaların, jakarandaların, süs kirazlarının devasa boyutlarda fotoğrafları asılıydı. Büyük çiftlik odalarındaki arpalar ve hardallar canlı sarı renkte taze tomurcuklarıyla parıldıyordu. Orman biyomu ve geminin 7 park odası döngülerinin baharında çalılar ve ağaçlarla kaplıydı. Maya bu rengarenk bahar tomurcuklarına bayılıyordu. Sabah çalışmasının ardından egzersiz düzeninden payına düşeni tepelik bir zemine sahip ve insanın bir bölümden diğerini göremeyeceği kadar çok ağaçla kaplı orman biyomunda yürüyerek dolduruyordu. Kendisine verdiği kısacık molalardan birini gerçekleştiren Frank Chalmers'la burada herkesten daha sık karşılaşıyordu. Adam hiç seyretmiyor gibi görünse de baharın örtüsünü sevdiğini söylemişti. Birlikte yürüyor, duruma göre konuşuyor ya da konuşmuyorlardı. Konuşurlarsa da önemli bir şey üzerinde olmuyordu bu. Frank yolculuğun liderleri olarak görevleri hakkında konuşmaya pek yanaşmıyordu. Maya söylemese de bunu garip bulmaktaydı. Belki de adamın bu isteksizliğinin bir sonucu olarak aynı işleri yürütmüyorlardı. Maya'nın konumu pek fazla resmiyet ve hiyerarşi taşımıyordu. Kozmonotlar kendi aralarında görece eşitlikçi olmuşlardı. Korolyov'dan bu yana gelenek böyleydi. Dipnot, Sergey Korolyov, 1906-1966. 1933'ten beri füze tekniğinin öncüsüdür. Uzay problemleriyle uğraştı ve bu alandaki Sovyet başarılarında başlıca rol oynadı. Amerikan programı ise rütbelerde bile belli olan daha askeri bir gelenek taşıyordu. Maya yalnızca Rus grubu koordinatörüyken Frank eskinin donanmalarındaki güçlü anlamıyla Kaptan Chalmers'tı. Bu otorite her şeyi zorlaştırıyor mu yoksa kolaylaştırıyor muydu? Chalmers bu konuda hiçbir şey söylemiyordu. Bazen biyom ya da küçük teknik sorunlar veya yuvadan gelen haberler üzerine konuşuyordu. Ama genellikle sadece onunla yürümek istiyor gibiydi. Sonuç dar patikalar boyunca sık çam kavak ve huş korulukları arasında ileri geri yapılan sessiz yürüyüşler oluyordu. Sanki eski dostlarmış ya da erkek çok çekingen veya incelikli bir tavırla kadına kur yapıyormuşçasına bir yakınlık duygusu doğuyordu. Bir gün bu konu üzerine düşünürken Maya, Ares'i bahar vaktinde yola çıkarmanın bir sorun yaratmış olabileceğini fark etti. Burada iç evrenlerinde baharda yol alıyorlardı. Her şey bereketli ve tomurcuklanmıştı. Bol bol ve yeşildi. Hava çiçek kokularıyla yüklü ve esintiliydi. Günler uzuyor ve ısınıyordu. Herkes gömlekleri ve şortları içindeydi. Yani sağlıklı 100 hayvan birbirlerine yakın alanlarda yiyor, egzersiz yapıyor, duş alıyor ve uyuyordu. Elbette seks de olmalıydı. Yeni bir şey değildi bu. Maya da uzayda bir miktar fantastik seks deneyimine sahipti. Özellikle Novi Mir'e ikinci çıkışında o, Georgie, Yeli ve Irina düşlenebilecek gerçekten pek çok pozisyonda tüm ağırlıksız konumları denediklerinde. Ama şimdi farklıydı. Yaşlanmışlardı. Kaderleri birbirlerine bağlıydı. Hiroko'nun başka bağlamlarda sıkça dediği gibi kapalı bir sistemde her şey farklıdır. Kardeşçe kalmaları fikri NASA'da yaygındı. NASA'nın derlediği 1348 sayfalık Mars'a geçişte insan ilişkileri adlı cildin yalnızca tek sayfası seks konusuna ayrılmıştı. O sayfada sekse karşıydı. Kitaba göre kabile içi eşleşmeye karşı duyarlı bir tabusu olan kabile benzeri bir gruptular. Ruslar buna gürültülü ve neşeli bir kahkaha patlatmışlardı. Amerikalılar gerçekten de pek erdemliydiler. ''Bir kabile değiliz'' dedi Arkady, ''biz dünyayız.'' Ve bahar vaktiydi. Gemide bir bölümü epey teşhirci olan evli çiftler vardı. Torus E'de yüzme havuzu, sauna ve masaj banyosu vardı. Kadınlı erkekli gruplar olduğunda mayolar yine Amerikalılar yüzünden kullanılıyordu. Ama mayolar önemli değildi. Doğal olarak olaylar başladı. Nadia ve Ivana'dan köpük kubbenin gecenin sessiz saatlerinde buluşmalar için kullanıldığını duydu. Kozmonot ve astronotların çoğunun ağırlıksız olmaktan hoşnut olduğu anlaşıldı. Parklar ve orman biyomundaki birçok kuytu nokta daha az ağırlıksız deneyimi olanlar için gizlenme yeri oluyordu. Parklar insanlara uzaklaşabilecekleri hissi vermek için tasarlanmıştı. Her birinin kendisine ait ses geçirmez bir odası vardı. Eğer bir çift dedikodu ağına yakalanmadan bir ilişki başlatmak isterse bunu gizli tutabilmeleri olasıydı. Maya birisinin bilebileceğinden daha çok şeyin olup bittiğine emindi. Hissedebiliyordu. Başkalarının da hissettiğine kuşku yoktu. Çiftler arasında sessiz konuşmalar, yemek eşlerinde değişiklikler, kısa bakışlar, küçük gülüşler, geçerken omuzlara ya da dirseklere dokunan eller. Ah evet, bir şeyler oluyordu. Havada bir tür gerilim vardı ama sadece kısmen keyifli bir gerilim. Antarktika'ya has korkular ortaya çıkmıştı. Ayrıca yalnızca az sayıda potansiyel eş vardı. Bu da olaylara bir tür sandalye kapmaca havası veriyordu. Maya için ilave sorunlar da vardı. Rus erkeklerle yatmaktan eskisinden daha fazla sakınıyordu. Çünkü bu durumda olay patronla yatmak olacaktı. Kendisi yaptığında nasıl hissettirdiğini bildiği için rahatsız oluyordu. Ayrıca hiçbirinden, Arkady'den etkilenmişti ama ondan hoşlanmıyordu ve adam da ona karşı ilgisiz gibiydi. Yeli'yi önceden tanıyordu, yalnızca arkadaş. Dimitri'yi aldırmıyordu. Vlad yaşlıydı, Yuri tipi değildi. Alex Arkady'nin kuyruğuydu vesaire vesaire. Amerikalılara ya da uluslararasılara gelince bu da başka bir sorundu. Kültürleri melezleştirsen ortaya ne çıkacağını kim bilebilir ki? Bu yüzden tek başına kaldı. Ama düşünüyordu. Ara sıra sabah uyanırken ya da dışarıda bir çalışmanın sonunda kendisini yalnızlık hissi içinde bir yatağın veya duşun kıyısına bırakan bir arzu dalgasının üstünde yüzüyordu. Böylece bir sabah geç vakit özellikle iyice bunaltan ve neredeyse tam çözerken çözemedikleri sorunlu bir sürüşün ardından orman biyomunda Frank Chalmers'la karşılaştı. Selamına karşılık verdi, sonra ağaçlar arasında 10 metre kadar yürüyüp durdular. Kadının üzerinde şort ve daracık kolsuz bir atlet vardı, ayakları çıplaktı. Delirtici simülasyon yüzünden terlemiş ve kızarmıştı. Adamın üzerinde de şort ve tişört vardı, ayakları çıplaktı. Çiftlik çalışması yüzünden terlemiş ve kirlenmişti. Birdenbire keskin gülüşüne attı ve kadının koluna iki parmağıyla dokunmak üzere uzandı. ''Bugün mutlu görünüyorsun.'' o vurucu gülüşüyle. Seferin iki yarısının liderleri, eşittiler. Kadın elini onunkine dokunmak üzere kaldırdı ve hepsi bu kadar. Patikadan ayrılıp bir çamın sıkı karaltısına girdiler. Öpüşmek için durdular ve Maya kendisini tuhaf hissetmeyeli uzun zaman olmuştu. Bir köke takıldığında adam bıyık altından güldü ve bu gülüş Maya'yı ürpertti, neredeyse korkuttu. Çam iğnelerinin üzerine oturdular. Ağaçlıkta öpüşen öğrenciler gibi yerlerde yuvarlandılar. Maya güldü. Hızlı yaklaşımdan istediği zaman bir adamı yere devirebilmekten hoşlanırdı. Böylece seviştiler ve tutku bir süre için her şeyi unutturdu. Bittiğinde kadın rahatlamıştı ve keyfin tadını çıkarıyordu. Ama sonra nasıl olduysa biraz garipleşti olay. Ne diyeceğini bilemiyordu. Adam hakkında hala gizli kalan, sanki aşk yaparken bile gizleniyormuş gibi gelen bir şey vardı. Daha da kötüsü, adamın kapalılığının ardında sanki o bir şey kazanmış ve Maya da kaybetmiş gibi bir tür zafer görüntüsü hissetti. Amerikalılardaki o püriten yan sanki seks yanlış bir şeymiş, erkeklerin kadınları yapmak için kandırmaları gereken bir şeymiş duygusu. Yüzündeki o gizli budala gülüşten rahatsız olarak kendisini birazcık kapattı kadın. Kazan ve kaybet, ne kadar çocukça. Yine de onlar belediye başkanıydılar deyim yerindeyse. Bu yüzden durum sıfır toplam temelinde alınırsa... Bir süre yeterince samimi bir biçimde konuştular ve ayrılmadan önce yeniden seviştiler bile. Fakat ilki gibi değildi. Maya kendisini uzaklaşmış hissetmişti. Seksin bu kadar fazlası rasyonel bir çözümlemenin ötesindeydi. Maya eşleri için her zaman çözümleyemediği ya da dışa vuramadığı şeyler hissederdi. Ve ilk seferin ardından Frank Chalmers'ın yüzüne baktıktan sonra bir şeylerin yolunda olmadığına emindi. Bu onu rahatsız etti. Fakat Maya cana yakındı ve etkilenmişti. Böyle bir anda savunmaya geçmenin yeri değildi. Kimse bunu kaldırmazdı. Kalktılar, giyindiler, Torus D'ye dönerek başkalarıyla birlikte aynı masada yemek yediler. Ve daha da uzak olmanın işte o anda tam bir anlamı oldu. Ama ardından karşılaşmadan sonraki günlerde Maya onunla yalnız kalmamak için bahaneler uydurarak kendisini kısmen uzak tuttuğunu fark ettiğinde şaşırdı ve bundan hiç hoşlanmadı. Olayı bu kadar da istemiyor değildi ve yaptığı biraz saçmaydı. Böyle hissetmemeyi yeğlerdi ve daha sonra bir iki kez yine yalnız kalmaya çıktılar. Frank başlattığında onunla yine sevişti. Bir hata yapmış ya da bir tür kötü bir ruh halinde olmuş olması gerektiğini düşünerek olayın yürümesini istedi. Fakat yine aynıydı. Hep o küçük zafer sırıtışı, şu hiç hoşlanmadığı, seni elde ettim saçmalığı, ahlakçı püriten çifte standart pisliği vardı. Bu yüzden başlangıç durumuna düşmemek için ondan daha da kaçındı. Çok geçmeden Frank uzaklaşmayı fark etti. Bir öğle sonrasında biyomda gezintiye çıkmalarını istedi. Çok yorgun olduğunu öne sürerek teklifi reddettiğinde yüzünden kesik kesik bir şaşkınlık bakışı geçti ve ardından bir maske gibi kaybolup gitti. Maya kötü şeyler hissetti çünkü bunu kendisine bile açıklayamıyordu. Böyle anlamsız bir geri çekilmeye zemin hazırlamak için daha sonra güvenli bir durum olduğu sürece ona dostça ve rahat davrandı. Bir iki kez dolaylı olarak ilişkilerinin yalnızca bir dostluğun damgası, diğerleriyle yapmış olduğu bir şey olduğunu ima etti. Bütün bunlar sözcüklerin arasına karıştırılmalıydı. Yine de yanlış anlaması olasıydı. O ilk anlama sarsıntısının ardından adam sadece aklı karışmış görünüyordu. Bir defasında Maya dağılmak üzere olan bir gruptan ayrılırken kendisine sert bir bakış attığını gördü. Daha sonrasındaysa sadece uzaklık ve kapalılık vardı. Fakat adam hiçbir zaman gerçekten perişan olmamıştı. Konu için ısrar etmedi veya durumu konuşmaya gelmedi. Fakat bu sorunun ancak bir parçasıydı değil mi? Adam onunla bu türden bir şey üzerine konuşmak istiyor gibi değildi. Belki onun başka kadınlarla, Amerikalıların bazılarıyla da bir ilişkisi vardı. Bunu söylemek zordu, adam bunu gerçekten de kendisine saklıyordu. Fakat bu hiç hoş değildi. Maya ne kadar heyecan verici olursa olsun yere devirip ayartma işini kaldırmaya karar verdi. Hiroko haklıydı, kapalı bir sistemde her şey farklıydı. Frank için eğer aldırıyorsa bu çok kötüydü. Çünkü bu açıdan bakıldığında adam Maya'yı eğitmişti. Sonunda bu işi onu rahatlatacak şekilde çözmeye, yani onunla iyi arkadaş olmaya karar verdi. Bunun için öylesine çaba gösterdi ki bir keresinde neredeyse bir ay sonra yanlış hesaplamalar yapıp durumu adamın onu tekrar ayartmaya çalıştığını düşünmesine yol açacak kadar abarttı. Geç vakte dek konuşan bir topluluğun içindeydiler ve adamın yanına oturmuştu. Ardından Frank açıkça yanlış izlenime kapıldı. Kadınla Taurus D'den banyolara dek olayların bu aşamasında yapıldığı türden etkileyici ve kur yapıcı bir biçimde konuşarak yürüdü. Maya kendisine öfkelenmişti. Tamamen oynak görünmek istemiyordu. Yine de bu noktada ne yöne giderse gitsin büyük olasılıkla o şekilde görünecekti. Bu yüzden onunla gitti. Sırf daha kolay olduğu için ve bir yanı sevişmek istediği için. Sevişti, kendisine öfkelenerek ve bu olayın olup bitenleri adam için keyifli bir tür anı kılacak son bir armağan olmasına karar vererek. Kendisini her zamankinden daha tutkulu bir hale gelmiş buldu. Gerçekten de adamı hoşnut etmek istiyordu. Ardından orgazmdan hemen önce adamın yüzüne baktı ve bu boş bir evin penceresine bakmakla aynı şeydi. Bu son sefer oldu. Değişim için delta dersek, delta V hızdaki değişimdir. Bu uzayda bir yerden başka bir yere gitmek için gereken hızdaki değişimin ölçüsüdür. Yani onu yapmak için gereken enerjinin ölçüsü. Her şey zaten hareket etmektedir. Fakat yeryüzünün hareket eden, yüzeyindeki bir şeyi onun çevresinde yörüngeye oturtmak için saniyede minimum 10 kilometrelik bir delta V gerekir. Yeryüzünün yörüngesinden ayrılmak ve Mars'a uçmak içinse saniyede minimum 3.6 kilometrelik bir delta V gerekir. Mars'ın yörüngesine girmek ve üzerine inmek için yaklaşık saniyede 1 kilometrelik bir delta V gerektirir. İşin en zor kısmı yeryüzünden ayrılmaktır. Çünkü bu karşılaşılan en derin yer çekimi kuyusudur. Uzay zamanın bu dik eğilimini tırmanmak devasa bir ataletin yönünü değiştirecek aşırı bir güç gerektirir. Tarihin de bir ataleti vardır. Uzay zamanın dört boyutunda parçacıklar ya da olaylar yönlülüklere sahiptir. Matematikçiler bunu göstermeye çabalayarak şemalara dünya çizgileri dedikleri bir şeyleri çizerler. İnsani olaylarda bireysel dünya çizgileri tarih öncesinin karanlığından kıvrılarak çıkıp zaman içinde uzayarak yoğun bir karmaşa oluşturur. Yeryüzü büyüklüğünde ve güneşin çevresinde uzun kıvrımlı bir yörüngede dolanan bir kablo. Bu dolaşık dünya çizgileri kablosu tarihtir. Nerede olduğuna bakıldığında nereye gittiği bellidir. Basit bir ekstrapolasyon sorunu. Yani tarihten kaçmak için böyle güçlü bir ataletten kaçmak ve yeni bir yörünge çizmek için ne tür bir delta V gerekir? İşin en zor kısmı yeryüzünü geride bırakmaktır. 6. ayrımın sonu. Sayfa 65.